Ayrım 7, sayfa 59. Acaba niye aramamıştı? Belki çok önemli işleri vardı ya da söylediği gibi ani çıkan bir iş nedeniyle yurt dışına gitmiş olabilirdi. Fakat bir telefon edip durumu bildirmesi gerekmez miydi? Kendi kendine güldü. Amma da büyütüyordu. Adamcağızın hiç de böyle bir mecburiyeti yoktu. Aralarındaki münasebet henüz o derece gelişmemişti. Resmen ne sevgilisi ne de sözlüsüydü. Bunlar hep kendi yorumu ve beklentisiydi. Erol ona hislerini açıklamamış. Olsa olsa davranışlarıyla ilgisini ihsas etmişti. Aralarında epey yaş farkı vardı. O oturmuş, kişiliğini bulmuş, olgun bir erkekti. Hiç şüphesiz duygularını ve heyecanlarını kendisi gibi çocukça ve acemice belli etmezdi. Bekler, emin olduktan sonra medeni ve yaşına uygun bir şekilde açıklardı. Ağzını aramış, hayatında bir erkek olup olmadığını sormuştu. İki görüşmede daha başka ne sorup öğrenebilirdi ki? Bu basit soruşturmada bile gizli niyetini açıkça belli etmişti. Bekleyecekti. Aralarındaki yaş farkı hiç önemli değildi. Mine onu mesut edeceğini bütün kalbiyle inanıyordu. Seni annemle tanıştıracağım demişti. Herhalde o konuşma gününden evvel gerçek hislerini ve niyetini açıklar, annesinin karşısına gelin adayı olarak çıkarırdı. İçini tatlı bir ürperti kapladı. Erol Baran'ın göz kamaştıran serveti de pek önemli değildi. Tabii her genç kız gibi o da maddi durumu iyi bir erkekle evlenmek isterdi. Kim bunun aksini söyleyebilirdi? Ama para hayatta her şey değildi. En önemlisi Erol'un ömür boyu hayatı paylaşacak bir insan olarak son derece anlayışlı, sevecen ve yumuşak biriydi. Bir kadına yaklaşmasını, nasıl sevgi ve ilgi göstermesini, onu hoşnut etmesini, yaşı ve tecrübesiyle çok iyi biliyordu. Onunla geçirecek bir ömrü hayal etti. Mükemmel bir şey olacaktı bu. Sonra aklına Orhan geldi. Bu akşam yine onun atölyesine gidecek, resme devam edeceklerdi. Ne garip bir insandı Orhan. O müthiş yeteneğine rağmen harcanmış, sufle bir hayat süren, belli ki hayatta aradığını bulamamış, geçim mücadelesi içinde eriyip yok olmaya mahkum bir sanatkar. Onun için üzülüyordu. Hakkında yanılmıştı da. Haşin, kaba saba, serseri görünümü altında duygu yüklü bir ruhu olduğunu, hassas ve sevecen bir kalp taşıdığını anlamıştı. Eğer yakın bir gelecekte Erol ile evlenirse onu Erol'a tanıtmak ve Erol'dan onu himayesine almasını istemek geldi aklına. Niye olmasındı? Erol sanattan ve resimden anlayan biriydi. Mutlaka ona yeteneğine uygun bir iş verebilirdi. Sonra gülümseyerek ben de amma hayalperest oldum diye başını salladı. Sanki Erol'la evlendim de bir de Orhan'a iş buluyorum diye söylendi. Saat tam 6'da işinden çıktı. Orhan'ı bekletmemek için hanın önünde bulduğu ilk taksiyi atlayarak Ayaspaşa'ya yollandı. Ressamın kapısını çaldığında saat 6'ya çeyrek geçiyordu. Orhan onu asık suratla karşıladı. Geç kaldın diye söylendi. Hayır, işten tam 6'da çıktım ve seni bekletmemek için taksiyle geldim. Surat asmaya hiç hakkın yok. Mine ona hiç aldırmadan sırtındaki paltoyu çıkarıp poz verdiği iskemleye oturdu. Gaz sobası çatı katını iyice ısıtmıştı. Ama genç kız paltosunu koyacak bir yer bulamadı. Masanın üstü boya içindeydi. Orhan gibi kirli ve tozlu zemine bırakamazdı. Paltosunu bırakacak yer aradı. Orhan asık suratı ile "Antre'de bir portmanto var" dedi yüzüne bakmadan. Mine Orhan'ın geç kaldın diyen sistemine ve asık suratına hiç aldırmadı. Onu tanımıştı artık. Bu onun tabiatıydı. Allah bilir neye bozulmuştu. Biraz kaşlarını çatar, somurtur, sonra unuturdu. "Hadi al fırçanı eline de başla bakalım" dedi. Bir yandan da tatlı tatlı gülümsüyordu. Nitekim ressamın asık suratı gevşedi. Paleti eline aldı, tuvalinin karşısına geçti. Çalıştıkça açılıyor, keyfi yerine geliyordu. Bu akşam Orhan bir değişiklik yapmış, atölyedeki çıplak, kirli masanın üzerine eski püskü bir kaset çalar koymuştu. Vivaldi'nin mevsimlerini dinliyordu. Demek klasik müzik sevgisi de vardı. Mine, "Vivaldi'yi sever misin?" diye sordu. "Hayır, kaseti dinle de konuşma diye koydum." Mine güldü, şımarık bir edayla. "Yalan söylüyorsun, beni kızdırmak için şaka yapıyorsun değil mi?" diye sırıttı. Nedense bu somurtuk ve içine kapanık adama içinde acımayla karışık bir yakınlık duymaya başlamıştı. Onunla şakalaşmaktan, ona takılmaktan zevk duyuyordu. Belki yaşlarının yakın oluşunun verdiği bir rahatlıktı bu. Erol Baran'la asla böyle konuşamazdı. Her sözüne dikkat eder, kontrollü olmaya, gaf yapmamaya çalışırdı. Oysa Orhan'ın yanında kendini rahat hissediyordu. Orhan cevap vermeyince konuyu değiştirdi. "Tabloya baktım, bir hayli ilerlemişsin. Anlaşılan bütün gün üzerinde çalıştın." Genç adam zoraki, "Evet öyle," diye mırıldandı. "Bugün işine gitmedin mi?" Orhan'ın kaşları çatıldı birden, yüzü yeniden asıldı, sesini yükselterek. "Ya seninle benim işimden, giderim gitmem bu seni ilgilendirir mi?" diye hırçın bir şekilde bağırdı. Mine afallamıştı. "Kötü bir şey demedim ya, ne sinirleniyorsun? Öfken burnunun ucunda. Hem niye hakkında sorulan suallere böyle tepki gösteriyorsun? Sen benim hakkımda çok şey biliyorsun. Adımı, işimi, mesleğimi, oturduğum yeri vesaire. Allah bilir, geçmişimi de öğrenmişsindir. Benim de senin hakkında bir şeyler sormam hata mı? Ben hakkımda konuşulmasından pek hoşlanmam. Allah Allah, ne tuhafsın. Seni anlamakta zorlanıyorum. Arkadaş olduğumuzu düşünmüştüm. Orhan hırçın bir sesle homurdandı. Biz arkadaş filan değiliz. Bu sadece ressamla model ilişkisi. Yani anlayacağın tam bir iş münasebeti. Resim bitince aramızdaki ilişki de bitecek. Bozulan mine önüne bakarak, affedersin yanılmışım diye mırıldandı. Ama bu yine de bana kaba davranmanı gerektirmez. Kaşı gözü seyirmeye başlayan Orhan sinirle elindeki fırçayı yere fırlattı. Paletini kolundan sökercesine çıkardı. Odaya aşınlamaya başladı. Genç kız Orhan'ın neden bu kadar sinirli olduğunu bir türlü anlamıyordu. Suskun iskemlenin üzerinde otururken göz ucuyla da Orhan'ı süzüyordu. Ressam atölyenin geniş camlarının önüne gitmiş, kızın mevcudiyetini unutmuş gibi karanlıkta pırıl pırıl ışıldayan şehrin gürültüsünü seyre başlamıştı. Vivaldi'nin müziği odaya yayılmaya devam ediyordu. Bir süre öyle sessiz kaldılar. Neden sonra Orhan ağır ağır arkaya döndü. Resmini yapmayacağım diye mırıldandı. İstersen bitmişini de bitmemişini de alıp gidebilirsin. Mina hayretle adama baktı. Gerçekten seni anlamakta zorlanıyorum dedi. Resmimi yapmak için can atan, bana yalvaran sensin. Şimdi ise anlamsız bir şekilde bana kaba davranıyorsun. Üstelik nazik ve anlayışlı olmaya söz vermiştin. Nasıl bir tutarsızlık bu? Nerede o sanatkar ruhlu, istekli, coşkulu adam? Basit bir soru sordum diye böyle bir tepkinin anlamı mı vardı? Tabii seni resmimi yapman için zorlayamam. Nasıl istersen. İstemiyorsan giderim. Resimlerimi de almayacağım. Mine yerinden kalktı. Gücenmiş ve kırılmıştı. Mantosunu almak için antreye yürüdü. Hala içinden son anda Orhan'ın pişmanlık duyarak yaklaşacağını, özür dileyeceğini umuyordu. Önce parlar, sonra hatasını anlayarak kızgınlığı üzerinden atar, yumuşar ve af dilerdi. Bu davranışlarına alışmıştı artık ama bu kez çok ileri gitmiş, küstahlaşmıştı. Bir tablo uğruna, onun bu kaba tarzına ve hareketine katlanmak zorunda değildi. Ölçüyü kaçırmış, onu kovmaktan beter etmişti. Düşündükçe sinirleniyordu. Çantasını kavradı, paltosunu sırtına geçirdi. Sokak kapısına doğru yürüdü. Dur! Orhan'ın sesi emir gibi çıkmıştı. Kaba ve sert. Donunda asla pişmanlık ifadesi yoktu. Mine kapıya doğru yürümeye devam etti. Dur dedim sana! Şimdi bağırıyordu Orhan. Mine arkasını döndü. Gözyaşlarının yanağına süzülmesine güçlükle engelliyordu. Gitme! Lütfen kal! Çok pişmanım! Bağışla beni! Çok kaba davrandığımı biliyorum. Bu elimde olan bir şey değil. Sanki başka bir adam konuşuyordu. Ezik ve perişan. Ses tonu değişmiş, yumuşamış ve incelmişti. Mine hayretle ressama baktı. Bu kadar kısa sürede böyle iki farklı kişilik bir ruh hali sergilemek olacak şey değildi. Bunu nasıl becerdiğine şaştı. Fakat Mine bu defa kararlıydı. Bu kaba davranışı affetmeyecekti. Bir anormallik vardı onda. Zaten ilk gördüğünde bunu sezinlemişti. Üzgünüm Orhan, gideceğim. Bu ölçüsüz davranışların beni rahatsız ediyor. İşin başında teklifini kabul etmem hataydı. Kim olduğunu, beni nasıl ve nereden tanıdığını bilmediğim bir adama resmimi yaptırmak. Modellik isteğini onaylamam yanlıştı. Orhan yumuşacık bir sesle, asıl hata benim bu teklifi yapmamdı diyebildi. Mine dik dik adama baktı. Yine ne demek istemişti acaba? Böyle esrarengiz konuşmalara bayılıyordu ama bu kez ona kanmayacak, söylediklerini dinlemeyecekti. Sana yalvarıyorum, gitme ne olur. Mine tüm kararlılığına rağmen yerine mıhlandı. Karşısında perişan bir adam duruyordu. Bu sadece sanatçı tutarsızlığı ya da kaprisi olamazdı. Orhan'da garip bir şeyler vardı. Anlamadığı, içinden çıkamadığı bir şey. Orhan'a biraz da acıyarak baktı. Yoksa bu tutarsız davranışlarının altında ümitsizce beslenen bir sevgi mi yatıyordu? Bunu hiç düşünmemişti. Ona hep bir ressam gözüyle bakmıştı. Yüzünün hatlarından hoşlanan ve bunu tablosuna aksettirmek isteyen bir ressam. Galiba gerçeği şimdi yakalıyordu. Orhan aşıktı. Hem de ümitsiz bir sevgiyle. Ve bu ümitsizlik onu anlaşılmaz kabalıklara, ruhunda çatışmalara, sert ve tutarsız davranışlara itiyordu. Gerçeği çok geç kavrayabilmişti. Öyle ya, içsiz güçsüz bir adamın kendisi gibi düzenini kurmuş, toplumda mevki edinmiş, itibar gören bir mimar karşısında ne şanslı olabilirdi. Bu hezeyanları bir tür aşağılık kompleksinden kaynaklanıyor olmalıydı. Her şeye rağmen duygusal bir kız olan Mine'nin içinde bir şeyler ezilir gibi oldu. Karşısında ümitsiz bir aşkla kıvranan erkeğe ilk defa rastlıyordu. Onu anlamaya çalışmalıydı. Fakat ümit vermeden ve içinden daha da çıkılmaz bir girdaba itmeden. Vardığı kanaat kızı şaşırtmıştı. Orhan'a son bir defa bakarak başını salladı. Davranışların çok kaba. Beni devamlı incitiyorsun. En doğrusu bu işi burada kesmek. Ben buna alışık değilim. Resimlerini de istemiyorum, tamam mı? Orhan bir kere daha inler gibi mırıldandı. Gitme lütfen ve beni daha da fazla yalvartma. Ben de buna alışık değilim. Hiç kimseye yalvarmadım hayatta. Üzgünüm Orhan. Kalmamın bir faydası olacağını sanmıyorum. Kesin kararlı mısın? Evet, bir daha karşılaşmazsak çok iyi olur. Mine kapıyı açtı ve arkasına bakmaksızın usulca dışarıya süzüldü. Orhan onu durdurmak için bir davranışta bulunmadı. Kapı kapandığında büyük bir yalnızlıkla baş başa kalmıştı. Mine'nin kalktığı iskemleye adeta çöktü. Bütün vücudu titriyordu. Budalanın tekiyim ben diye mırıldandı. Ne kadar ham bir hayale kapılmıştı. Ne umabilir, ne bekleyebilirdi ki Mine'den. Kız beyninde sadece bir iş olarak kalmalıydı. Hepsi o kadar. İkinci bölüm 1. Sarı saçlı adam eski model Volvo'sunu fabrika binasının idari bölümünün önündeki otoparka bıraktı. Bu bölüm baştan aşağı renkli camla yapılmış son derece modern, ihtişamlı bir yapıydı. Beş basamaklı merdiveni çıkan adam kendiliğinden açılan otomatik kapılardan içeriye girdi. Ziyaretçilere ayrılan bölüme yaklaşarak görevliye kendini tanıttı ve Oktay Duru ile görüşmek istediğini söyledi. Resepsiyondaki memure randevusu olup olmadığını sordu. Evet diye cevap verdi sarışın adam. Tam onda. Memure dahili telefonu açarak Oktay Bey'in ziyaretçisi var diye bildirdi yukarıdaki sekretere. Sonra sarışın adama dönerek Mahmut Özer değil mi diye sordu. Sarışın adam başını salladı. Resepsiyon memuresi nazik bir ifadeyle lütfen bir kimlik bırakır mısınız dedi. Mahmut Özer cüzdanından çıkardığı ehliyetini memureye teslim ederken kızın uzattığı ziyaretçi kartını ceketinin yakasına iliştirdi. Sonra girişteki turnikelere doğru ilerledi. Turnikeye geçince binanın koruma görevlilerinden biri yanına yaklaşarak elindeki dedektörle üstünü aradı. Bunların hepsi ziyaretçilere yapılan rutin kontrollerdi. Sarışın adam içinden homurdandı. Fakat şikayette hakkı yoktu. Tesisin güvenliği için olağandı bunlar. Sağ taraftaki yerini bildiği asansörlere doğru yürüdü ve üçüncü katın düğmesine bastı. Geniş bir koridoru takip ederek katın sonundaki fabrika sahibinin özel bölümüne geldi. Karşısına çıkan kapıyı vurmadan açtı. Şık döşenmiş bu oda Oktay Duru'nun özel sekreterinindi. Kız yerinden kalkarak yüzünde hiç eksik etmediği tebessümüyle ''Hoş geldiniz Mahmut Bey'' dedi. ''Beyefendi içeride sizi bekliyorlar.'' Sarışın adam doğru ikinci kapıya yürüdü. Fakat sekreter daha etik davranarak kapıyı aralamış ve ''Mahmut Özer Bey geldiler efendim.'' demişti. Odadan ''Al içeri.'' diye sert ve emredici bir ses yükseldi. Oktay Duru'nun sesini duymak sarışın adamı elinde olmadan ürkütmüştü. İçeriye giren Mahmut Özer, geniş masanın arkasında oturan adamı saygıyla selamlarken ceketinin önünü ilikledi, ellerini ovuşturdu. Sekreter kapıyı arkadan iterken ''Gel bakalım Mahmut.'' dedi adam. Yerinden kalkmadan sarışın adamın oturması için karşısındaki boş deri koltuklardan birini gösterdi. ''Söyle bakalım bu ziyaretin sebebi ne?'' Mahmut Özer'in gözleri sevinçle parıldıyordu. Zaferini ve vereceği haberin keyfini çıkarmak istercesine karşısındaki fabrikatörü süzdü. ''Kızın izini nihayet buldum efendim.'' Adamın yüzünde belirgin bir şaşkınlık ifadesi oluştu. Dik dik Mahmut'a baktı. ''Emin misin? Yine bir yanlışlık yapmış olmayasın. Bu tür haberleri bana çok getirdin ama sonu hep hüsran oldu.'' ''Hayır beyefendi, bu kez hata yok. İzini kesin buldum. Neredeymiş?'' ''Burada, İstanbul'da efendim.'' ''Yok yahu, sen şu işe bak. Demek boşu boşuna Anadolu'yu arayıp durmuşuz. Her yere bakmak zorundaydık. Nihayet onu bulduk.'' Oktay Duru'nun gözleri daldı. Yüzünde yıllar süren bir mücadelenin zaferle sona eren sevincini görmek mümkündü. Bütün benliğini dalga dalga yükselen bir zafer sarhoşluğu kaplıyordu. ''Anlat'' diye yumurdandı. ''Açıkla, onu nerede ve nasıl buldun?'' ''Şey'' diye kekeledi avukat Mahmut. ''Henüz yerini tam olarak tespit edebilmiş değilim efendim ama...'' Oktay Duru birden kükredi. ''Yerini tam tespit edemedin de ne demek? Anlasana be adam, çıkar şu baklayı ağzından, insanı deli etme.'' Oktay Duru mosmor kesilmişti. Avukat çekinerek ''Gerekli bilgiyi Rıfkı Bey'in şoföründen elde ettim.'' diye geveledi ağzının içinde. ''Tabii iyi bir para ödeyerek.'' ''Rıfkı'nın şoföründen mi?'' ''Evet efendim.'' ''Vay oğul yiğit, demek bizden evvel davrandı. Desene geç kaldık.'' Oktay Duru titreyen parmaklarıyla masanın üzerindeki püro kutusuna uzandı. Tahta kutuyu açarak içinden çıkardığı King Edward marka püronun selofanını yırtarak çakmağa uzandı. ''Bunun neresi sevindirici haber be?'' diye söylendi. ''Geç kaldık. Kambur bizden önce kızı ele geçirmiş demek.'' Avukat yerinde kımıldandı. ''Henüz geç kalmış sayılmayız.'' ''Neden?'' ''Rıfkı Bey kızın peşine kiralık bir katil salmış.'' ''Yapmıştır Deyus. Öyleyse kızın sonu gelmiş sayılır. Yazıklar olsun. Bütün emeklerimiz boşa gitti. Ne yapacağız şimdi?'' ''Henüz ümitsizliğe kapılmamız için sebep yok efendim. Ne geveliyorsun ağzında?'' ''Kızın henüz öldürülmediğini biliyoruz efendim.'' ''Yani?'' ''Kiralık katilin kızı öldürmesinden önce onu bulma şansımız var efendim.'' Oktay Duru düşünmeye başladı. Bu çok zayıf bir olasılıktı. Rıfkı işini bilen bir adamdır diye aklından geçirdi. Seçtiği katile bu işi havale ettiyse meselenin çoktan kapanmış olması gerekirdi. Başını salladı. Bence ümit yok diye mırıldandı. Hemen telaşlanmayın beyefendi. Şoför infazın henüz yerine getirilmediğini söylüyor. Oktay birden aklına gelmiş gibi sordu. Rıfkı'nın şoförü nasıl ele geçirdin? İyi para vaat ettim. Herif çözüldü. Hatırlarsanız bana her türlü harcama etkisi vermiştiniz. Peki bu şoför kiralık katili tanıyor mu? Rıfkı Bey katille konuşmaya giderken arabayı o kullanıyormuş. Adamı görmüş ama onu tanıdığı söylenemez. Bizi katile götürebilecek mi? Evet efendim. Oktay Duru düşünmeye başladı. Demek az da olsa hala bir şansımız var. Şayet kızı öldürmediyse. Şimdi ne yapmamı emredersiniz? Hemen Rıfkı'nın şoförünü bul. Ne gerekiyorsa öde. Para hiç sorun değil. Yeter ki katili bulsun ve öldürme talimatının iptal edildiğini söylesin. Rıfkı katile nasıl olsa kızın kimlik ve adresini vermiştir. Katile verilen para geri alınmaz. Adamı bulursak bizi kıza götürebilir. Gerekirse herife Rıfkı'nın verdiğinden fazlasını da ödeyebiliriz. Mahmut, nasıl münasip görürseniz efendim dedi. Umarım herif bir aksilik çıkarmaz. Boş ver. Öyle hergelilere parayı bastırdı mı istediğimizi yaptırırız. Hadi durma. Hemen fırla şoförü bul. Artık saatler bile önemli bu işte. Bunca yıllık mücadeleyi kaybetmek istemiyorum. Aşağıya muhasebeyi in. Şimdi telefon edeceğim. Ne kadar istiyorsan çekebilirsin. Avukat ayağa kalktı ve sessizce odayı terk etti. Salih adam öldürmekten sabıkalı eski bir mahkumdu. Fakat sabıka dosyası bu kadarla kalmıyordu. Gasp, resmi evrakla sahtekarlık, yaralama, silahla tehdit gibi farklı ve müteahhit suçlardan da hüküm giymişti. Yaşı 50'nin üzerindeydi. Menamından son 7 senedir etrafta söz edilmiyordu. Islah-ı nefs eylediği söyleniyordu. 3 senedir Kasımpaşa'nın arka sokaklarının birinde kahvehane açarak yeraltı dünyasının pisliklerinden uzak kaldığı malum çevrelerce biliniyordu. Mahmut Özer ile İri yarı şoför kahveye girdiklerinde yoğun bir sigara dumanıyla karşılaştılar. Saat öğleden sonra 3 civarı olmasına rağmen hemen hemen bütün masalar doluydu. İçeriden bir uğultu yükseliyor, arada bir masalara servis yapan çırakların çay, kahve diye bağırışları işitiliyordu. Avukat Mahmut yanındaki şoföre dönerek nerede diye sordu. Şoför başıyla işaret ederek nah çay ocağının arkasındaki şu kel kafalı dedi. İkisi de masaların arasından süzülerek çay ocağının yanına yaklaştılar. Kahvenin sahibi Kel Salih gelenleri görmüştü. Şoföre gülümsedi fakat yanındaki adamı tanımadığı için ona kuşkuyla baktı. Genellikle yabancılardan hoşlanmazdı. Kahvehanesine bile devamlı müşterilerinden gayrısı geldiğinde gitmelerini dört gözle beklerdi. Şoför çay ocağına yaklaşarak "Selamünaleyküm Salih abi" dedi. "Seninle biraz görüşebilir miyiz?" Kel Salih bakışlarını kuşkuyla şoföre dikti. "Hayrola po, yine bir derdin mi var?" "Öyle de sayılabilir abi." Kahveci bu kez bakışlarını şoförün yanındaki Mahmut'a çevirdi. Adamın kahvesine uygun düşmeyen kılık kıyafetini, meraklı ve ürkek bakışlarını beğenmemişti. "Bu efendi de kim?" diye sordu. "Endişelenme abi, güvenilir biridir. Bir sıkıntımız var ve bize ancak sen yardım edebilirsin." "Sana mı yoksa bu beyefendiye mi?" "Bu ikimizin de sorunu abi." Kahveci onları bir kere daha dikkatle süzdü. "Demek öyle. Pekala, dinleyelim bakalım. Gelin şu arkaya geçelim." Kel Salih ziyaretçilerini çay ocağının arkasında perde ile kapatılmış küçük bölmeye aldı. Boş meşrubat kasalarının yanı sıra üst üste yerleştirilmiş yedek iskemlelerden çekerek oturmalarını işaret etti. "Konuş bakalım, seni dinliyorum. Neymiş bu sıkıntınız, hele bir anlayalım." Şoför Apo önce yutkundu. Söze nereden gireceğini kestiremiyor gibiydi. "Abi, geçen hafta sana getirdiğim işi hatırlıyorsun değil mi?" "Gayet tabii. Ne o? Yoksa Rıfkı Bey hizmetimizden hoşnut kalmadı mı?" "Mesele de bu abi. Biz o işten vazgeçmek istiyoruz." Kel Salih şaşırarak şoförün yüzüne baktı. Sonra homurdandı. "Ne sandınız ulan bu işi? Çocuk oyuncağı mı? Ya posta atlası değil bu." "Haklısın abi. Ama büyük bir hatayı düzeltmek istiyoruz. Hedef yanlış seçilmiş. En son dakikada fark ettik." Kahveci pek tatmin olmuşa benzemiyordu. Rıfkı Bey böyle hata yapmazdı. Kahredici nazarlarını Apo'nun üzerinden ayırmadı. Elleri kalın bıyıklarına gitti. Onları dikkatle sıvazlarken "Bunu Rıfkı Bey mi istiyor?" diye sordu. Galiba işin en can alıcı noktasına gelmişlerdi. Avukat Mahmut lafa karışmak lüzumunu duydu. Adama bir açıklama yapmakta yarar vardı. Kıza ya da katile erişebilmek için ellerindeki tek imkan kahvecinin onayıydı. "Hayır" dedi. "O kızı başkaları için kurtarmak istiyoruz." Kel Salih tanımadığı avukatın yüzüne bakmadan "Bu doğru mu Apo?" diye sordu. Bu iş hiç hoşuna gitmemişti. Şoför sessizce başını salladı. Salih sessiz başını kaşırken "Bunu tahmin etmeliydim" diye söylendi. "Ulan ne bok yediğinin farkında mısın? Rıfkı Bey çevirdiğin dolapları sezinlerse alim Allah seni barındırmaz, ipini çeker. Bilirsin ihanete tahammülü yoktur." Apo, süklüm püklüm. Yeter be abi diye mırıldandı. Ben de bu hayattan bıktım. Emin altında yaşamaktan, şehir eşkıyasına uşaklıklardan usandım artık. He, yeterince dünyalıkta yaptım. Memlekete dönmek istiyorum artık. Belki de bu olay sebep olur. Pılımı pırtımı toplar göçerim. Hem unutma abi, işin ucunda masum ne körpecik bir kızın hayatı söz konusu. Höst ulan hergele. Bana numara yapmaya kalkma. Ben senin ruhunu bilirim. Ne bokun soyu olduğunu da. Burnun para kokusu almıştır bir yerlerden. Sen tanımadığım bir kıza acıyıp da böyle fedakarlık numaralarına kalkışmazsın. Mahmut Özer yeniden söze karıştı. Haklısınız. Bu işe karışan herkesin bir menfaati olacak. Tabii sizin de. Bize o adamın adını ve adresini verirseniz size istediğiniz ücreti ödeyebiliriz. Bu cinayeti mutlaka önlemek istiyoruz. Her ne pahasına olursa olsun. Ayrım sonu. Sayfa 73.